Ayrım 19. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Niruman. Sayfa 176. Siyasi gruplara karşı başlatılan propaganda kampanyası öyle bir tetiş ve korku ortamına yol açmıştır ki artık bu konuda susamayız. Mektubumuzun sonunda Ayetullah'ı bazı görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla bir görüşmeye çağırıyoruz. Bu önerimizi kabul etmeyeceğini biz de gayet iyi biliyoruz. Ayetullah'ın tutumunu bu mektupla değiştiremeyeceğimizi de pekala biliyoruz. Amacımız muhalefeti harekete geçirmek ve halkın dikkatini olayların asıl sorumlusunun yani Hümeyni'nin üzerine çekmek. 16 Haziran'da nihayet anayasa taslağı açıklanıyor. Bu taslak birkaç ufak değişiklik dışında Paris'te yazılanın aynı. Anayasa taslağında parlamenter bir demokrasi, özel mülkiyet, kuvvetlerin ayrımı ve diğer burjuvazi demokratik hakların, özgürlüklerin yeri var. Bu anayasa ne solcuların ne de mollaların işine geliyor. Solcular sosyalist bir halk cumhuriyeti, mollalar ise şeriat istiyorlar. Hükümetin taslağı iki tarafa da yaranamıyor. Bu tepkilere ilk karşılık Hümeyni'den geliyor. Ardımızdan oyun oynanıyor diyor. İslamcı anayasayı engellemek isteyenler var. Batılı hukukçulara danışmayı zorlamak istiyorlar bizi. Ama biz Batı usulü değil, İslam usulü bir anayasa istiyoruz. Batılı hukukçulara değil, İslam alimlerine ihtiyacımız var. Demokratik bir cumhuriyet kurmak istesek elbette ki Batılı hukukçulara sorardık. Ama bunlar İslam'dan anlamıyorlar ki. İslam'ın kanunlarını Allah yapar. Allah'ın işine karışamazsınız. İran halkı Kur'an'ı bırakıp da Batı'nın anayasasına bakmaz. Anlamadığınız işlere karışmanıza İran halkı göz yummaz. Evet, açıkça söylüyoruz. Bu konuda ağzınızı bile açmaya hakkınız yok. Bazıları diyor ki, biz ufak bir parlamento değil, 500-600 milletvekillik bir meclis istiyoruz. Meclisin kalabalık olmasını istiyorlar ki, kendileri de bir koltuk kapabilsinler. Başka hangi sebepten itiraz ediyor olabilirler ki, halkın 500 yerine 50 milletvekili seçmesini? Hayır, böyle bir meclis kurmayacağız. Biz halkın seçtiği bilir kişilere anayasa taslağını sunacağız, onların hazırladığı anayasa da halkın tasdiğine sunulacak. Bu kadar kısa zaman içinde böyle ağız değiştirmesini kimse beklemiyordu Ayetullah'tan. Beni Sadr anılarında Hümeyni'nin kendisine şöyle dediğini yazıyor. Dün dediğim bugün tersini söylüyorum diye üzmeyin canınızı. Durum nasıl gerektirirse öyle konuşurum ben. Bugün böyle söylerim, yarın tam tersini. Siz Hazreti Muhammed'in ümmetindensiniz, Makyavel'in çömezi değil diye karşılık verdiğini iddia ediyor Beni Sadr ama ben inanmıyorum. Ola ki Ayetullah Makyavel'in kim olduğunu bilmesin. 22 Haziran günü Anzali kentinde aralarında iki genç kadın da olan 11 kişi halkın gözü önünde kamçılanıyor. İslam'ın kurallarını saymayıp alkol içmekle suçlanıyorlar. Halkın korkulu düşü Halkalı, İttilat gazetesiyle yaptığı bir görüşmede şunları söylüyor. İmparatoriçe Farah, Şah'ın idam cezasını kendi elleriyle infaz ederse cezasını hafifletiriz. Haziran'ın ilk haftalarında büyük otellerinki de içinde olmak üzere tüm yüzme havuzları komite kararıyla kapatılıyor. Hristiyan dininden olan Ermeniler bile İslam kurallarına uymak zorunda bırakılıyor. Tahran'daki bir devrim komitesinin başkanı, ülkemiz bir İslam ülkesidir ve dini azınlıklar da yasalarımıza, kurallarımıza uymalıdır, diyor. Okullar yaz tatiline giriyor. Havalar ısındıkça yüzme sorunu da güncelleşiyor. Kadınlarla erkeklerin aynı plaja gitmesi daha resmen yasaklanmış değil. Anlaşılan Bazargan hükümeti bu yasağın iktisadi yanını görüyor ve bu konuda bir karar vermekten çekiniyor. Kararı vermek yine Hümeyni'ye kalıyor. İslam devrimi propagandacılarının bir seminerinde önce ölüm cezası hakkında şunları söylüyor. İslamiyet'te idam Allah'ın emridir. Allah'ın emri yerine getirilirse bundan cemiyet faydalanır. Dört hırsızın elini kesin, herkesin gözünün önünde. Hırsızlığa özenen kalmaz. Bir fahişe ibret olsun diye kamçılanırsa fahişelik diye bir şey kalmaz. Bunlar cemiyetin çıban başı. Doktor onları kesip atmalı ki hasta düzelsin. Ardından da denize girme konusunda şöyle diyor. İslamiyet bedeni zevkleri yasaklamıştır. Çıplak denize girip yüzmeyi yasaklamıştır. Erkeklerin çıplak karılarla bir arada yüzmesine müsaade etmez. Halkımız böyle bir gidişata göz yumamaz. Halkımız Müslümandır ve erkeklerle çıplak karıların birlikte denize girmelerine müsamaha göstermez. Hükümet buna mani olmazsa halkımız bu vazifeyi kendi yerine getirecektir. Humeyni açıkça kitlelere ne yapması gerektiğini söylüyordu. Denize girme, idam cezası, kamçılama, el ve ayak kesme konularından sonra son olarak da çalışan kadınları uyarıyor. Düşmanlarımız kadınları çocuklarından ayırmak istiyordu. Bunun için yazıhanelerde, dairelerde kadın çalıştırdılar. İş yapılsın diye değil, devlet dairelerini randevu evlerine benzetmek, çocukları analarının kucağından koparıp almak için. Demek ki Humeyni'ye göre çalışan kadınlar birer fahişeydi ve daire müdürleri onları işten çıkartmalıydı. Humeyni'nin bu sözleri söylemesinden birkaç gün sonra Tahran'da 3 kadın fahişelik suçundan ölüm cezasına çarptırılıp asılıyor. 3 eşcinsel de kurşuna diziliyor. Humeyni'nin sözleri ve idamlar ateşli tartışmalara yol açıyor. Bir toplantıya giderken yolda üzerinde kadınlara yüzmek yasaklansın yazan bir levha taşıyan bir kadına rastlıyorum. Bir kadının devletten ona ve hemcinslerine yüzmeyi yasaklamasını istemesi garibime gidiyor. Yüzünü gözünü siyah bir çarşafla örtmüş, levhayı tutan eli bile eldivenli. Yüzü gözükmüyor. Sadece bir gözü peçesinin ardından bakıyor. Hava çok sıcak, 40 derecenin üzerinde. Durup konuşuyorum. Sesine bakılırsa 35 yaşlarında olmalı. Yüzme neden yasaklansın diye soruyorum merakımı yenemeyerek. Yüzmeye giden kadınlar diyor, zenginlerin karıları. Erkeklere kendilerini beğendirmekten başka bir dertleri yok. Satışa çıkartıyorlar kendilerini. Plajlarda bikini giyerek mallarını göstermek istiyorlar. Bu, kadının haysiyetini hiçe saymaktır. Fahişeliğin alasıdır. Evet, denize giren kadın fahişedir. Yüzmek bir spordur, hem de çok iyi bir spor diye sözünü kesiyorum. Hayır, sporla ilgisi yok bunun diyor. Fahişeliktir bu, günahtır, şeytan işidir. Buna göz yummayacağız. Kapitalistlerin karıları erkeklere vücutlarını satsın diye yapmadık biz devrimi. Kafam kızıyor. Yazın deniz kenarına gidip yorgunluklarını gidermek isteyen yüz binlerce kadına fahişe diyemezsiniz diyorum. Kim tatil yapıyor deniz kenarında diyor. Bir tek zenginler. Ben şimdiye kadar bir defa bile denize gitmedim. Tanıdıklarım arasında da giden yok. Devrim bu haksızlığa bir son verecektir. Hali vakti yerinde kadınlardan, onların yaz tatilinden bize ne? Biz karnı aç olanları, evi olmayanları, ilaca ve doktora verecek parası olmadığı için çocuklarını kaybedenleri düşünmeliyiz. Evet, bu kadınlar spor yapıyorlar ki şişmanlamasınlar, güzelleşsinler de her gece barlarda gezip kendilerini pahalıya satsınlar. Akşamları boş mideyle yatağa girenler umurunda mı onların? Dolatabat'ta oturanlarla lüks oteldeki düğün aklıma geliyor. Yalnız plajları değil, gerekirse bütün spor salonlarını da kapatacağız. Spor değil, fakirlerin dertleri ilgilendirir bizi. Sesimi kesiyorum. Plajlarla spor salonlarının kapatılmasının fakirliği ortadan kaldırmayacağını ona anlatmanın ne yararı olurdu ki? Aksine böylelikle işsiz sayısı daha da artacaktı. Kendisi siyah çarşaflara bürünmüşken rahat elbiseler içindeki güzel zengin kadınları görünce kafasından neler geçtiğini bilmek isterdim doğrusu. Kadına bir taraftan acıyorum ama bir taraftan da kızıyorum. Çünkü Humeyni böylelerinin sayesinde ayakta durabiliyor ve sonunda en çok zararını da bunlar görecekler. Haklısınız deyip yoluma devam ediyorum. Ulusal Demokratik Cephe'nin merkezinde oturuyorum. 3 genç içeriye girip beni büyük bir içtenlikle selamlıyorlar. Tahran Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Şurası adına fakültemizde öğretim üyesi olarak görev almanızı rica etmeye geldik diyorlar. Kararı oy birliğiyle aldık. Şaşırıyorum. Üniversitelerde ve yüksek okullarda öğrencilerin, profesörlerin, görevlilerin şuralar kurduklarını duymuştum. Ama bunların doçent atama yetkileri olduğunu bilmiyordum. Beni seçmelerine elbette çok sevinmiştim. Parasal yönden durumum hiç de iyi değildi. Ulusal Demokratik Cephe'de ve Solcu Birlik'te yaptıklarım için 5 kuruş almıyordum. Solcu örgütlerde bu böyledir. Sanki havayla suyla karnımızı doyuracağız. Solcular arasında böyle işleri ücretsiz yapmak şeref meselesidir. Kendi çıkarını düşünmeden bir ülke uğruna çalışılır. Pek çok kimse hatta üzerine para öder. Geçimi için gerekenden fazlasını kazananlar üstünü örgüte vermek zorundadır. Öğrencilerin önerisi benim için çok çekici. Kendi mesleğimde çalışmak iyi olacaktı. Politik çalışmalarımın bundan zarar görmemesi için zamanımı idareli kullanmalıydım. Hemen işe başlayabileceğimi söylüyor öğrenciler. Yitirilen zamanı karşılamak için yaz kursları düzenlemişler. Birkaç gün içinde formaliteler tamamlanıyor ve 10 gün içinde İslam Cumhuriyeti'nin memuru oluyorum. Hiç alışkın olmadığım duygular içindeyim. Gerçi Berlin'de de Hür Üniversitesi'nde ve İktisat Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştım. Ama orada kendimi hep yabancı olarak hissetmiş, verilen görevleri ses çıkarmadan yapmıştım. Bir yabancı olarak hiçbir şeyi eleştirememek beni çok rahatsız ediyordu. Tahran'da ise durum bambaşka. Ömrümde ilk kez toplumda sağlam bir yerim, iyi bir mesleğim olmasının tadını çıkartıyorum. Öğrencilerle, profesörlerle Avrupa dilleri ve edebiyatı üzerinde çalışmak, öğretim ve araştırma yöntemlerinin reformuna, yenileştirilmesine katkıda bulunmak bana büyük bir zevk veriyor. Etrafımdaki duvarlar bile ilgilendiriyor beni ve birkaç öğrencinin yardımıyla onlara daha güzel ve insancıl bir çehre vermeye çalışıyorum. Her şey çok bakımsız kalmış. Kütüphane kullanılamayacak bir duruma gelmiş. Örneğin Alman Edebiyatı bölümünde Hermann Hesse'nin yapıtlarının yanında Doktor Oetker Yemek Kitabı duruyor. Alman Dili ve Edebiyatı bölümünün başkanı çok iyi bir çevirmen. Brecht'in yapıtlarını çevirmiş. Ama tüm çabalarına karşın şah devrindeki koşullar altında istediklerini yaptıramamış. El birliğiyle şimdi bunları gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler için öğrenimin iyi bir iş bulabilmelerine yarayacak bir diploma almaktan başka bir amacı yoktu. Öğrenciler çabucak diploma sahibi olmak, profesörler de kolay para kazanmak istiyorlardı genelde. Profesörler her sömestr aynı teksiri dağıtıyor, öğrenciler de bunları ezberliyordu. Bu düzeni değiştirmek kolay olmayacaktı ama biz bütün gücümüzle bu yönde çalışmamız gerektiği kanısındaydık. 8000 tümen, resmi kura göre 2500 mark, aylık alan bir doçenttim artık. Bütün ülke bilirkişi kurulu seçiminin hazırlıkları içinde. Mollalar kitleleri harekete geçirip karşıtlarının gözünü korkutma çabasında. Ev aramalar, parti merkezlerine baskınlar, devlet dairelerinde temizlik, gazetelerin işgali, komünist ve demokratların tutuklanması, Kürtlere, Türkmenlere, Belucilere, Araplara saldırılar, yürüyüşlerin engellenmesi, kadınlara sataşma, idamlar, kamçılamalar ve bunun gibi gırla gidiyor. 16 Haziran'da mollalar kitleleri birlik yürüyüşüne çağırıyorlar. Şah'ın düşmesinden beri yapılan en büyük yürüyüş bu oluyor. Düş kırıklığı içindeyiz. Nasıl olur da mollalar son aylarda yedikleri bütün haltlardan sonra sadece Tahran'da milyonlarca kişiyi sokağa dökebilir? Kanımızın son damlasına kadar Hümeyni uğruna savaşacağız yazıyor. Gerçekten de kanla yazılmış bir yaftanın üzerinde. Mitingde devrimden önce Berlin Hür Üniversitesi'nde görmüş olduğum Hadi Gaffari konuşuyor. İdamların sürdürülmesini ve toplumun İslamlaştırılması için köklü önlemlerin alınmasını istiyor konuşmasında. 2 milyonun üzerindeki yürüyüşçüyü kastederek biz diyor toplumumuzdaki yabancı ve bozguncu unsurların ortadan kaldırılması için ordudan ve asayiş kuvvetlerinden fiiliyat bekliyoruz. Basını ikaz ediyoruz. Hürriyetinizi kötüye kullanmayın. Bu son ikazımızdır. Bundan böyle ihtilal düşmanlarının faaliyetlerine müsamaha etmeyeceğiz. Halkımızı parçalamak isteyen solcu ve sağcı gruplar bu ikazımı ciddiye alsınlar. Sabrımız tükendi artık. Ruhumsun Hümeyni diye bağırıyor toplanmış olan halk. O kadar kalabalık ki konuşmacıların kürsüsü 2 kez devriliyor. Çalışma Bakanı Foruhar yanındaki siyah mintanlılar denilen gönüllü askerleriyle gerçekten siyah mintan giyip silah taşıyorlar, kürsüye kadar gelemiyor. Sıcaktan düşüp bayılanlar oluyor. Helikopterler ve savaş uçakları 1/2 yürüyüşçülerin 4 ay önce yumruk sıktıkları uçakların aynı, uçaklar aynı, pilotlar aynı, yürüyüşçüler aynı. Ordunun sık sık sözünün edilmesi ve etrafa çok asker bulunması insanın aklına kötü şeyler getiriyor. Günlerden beri Huzistan ve Kürdistan'da askeri birliklerin toplandığı söylentileri ortalıkta dolaşıyor. Kürtler, Beluciler, Araplar, Türkmenler ve İran'daki diğer ulusal azınlıklar bağımsızlık değil, özerklik istiyorlar. Çocuklarının Farsça değil de kendi dillerinde eğitim görmelerini istiyorlar. Kendi ulusal kültürlerini koruyup, kendi dil ve edebiyatlarını yayınlayabilmek, devlet dairelerine yöre halkından memur oturtmak istiyorlar. Benim kanımca onlara bu haklar tanınıncaya kadar İran'da demokrasi var denemez. Bunun için de merkezi yönetimin yetkileri azaltılmalı, federalizme gidilmelidir ki bunu da ne mollalar ne de bazargan istiyor. Başta Kürtler olmak üzere tüm azınlıklar haklarını elde etmek için savaşmaya hazır. Örgütlenmişler de, silahlanmışlar da. Bir çatışma mutlaka olacak. Hükümet propaganda yaparak halkı bu çatışmaya hazırlıyor. Gazetelerde, radyo ve televizyonda, camilerde, cuma namazlarında devrim düşmanlarından ulusal birliği parçalamak isteyen doğulu ve batılı emperyalistlerin emrindeki bazı gruplardan söz ediliyor. Özerklik hareketlerinin başı ezilebilir artık. Halk psikolojik olarak hazırlanmış. Hizbullahlar kışkırtılmış, ordu teyakkuzda. Her an bir saldırı olabilir. Mollaların bu planlarının burjuvazi liberal çevrelerden de destek görmesinin nedenini özerklik hareketlerinin gerçekten ulusal birlik için bir tehlike olmasında aramak gerekir. İran halkları sınırlarla birbirinden kopup ayrılmış büyük uluslardan oluşuyor. Örneğin Kürtler, İran, Türkiye, Suriye ve Irak olmak üzere dört ülkenin sınırlarıyla bölünmüşler. Aynı şekilde Türkmenler ve Azeriler de İran-Sovyetler Birliği sınırıyla birbirinden ayrılmışlar. Kuzistan halkı diğer Arap ülkelerinden, Beluciler de Pakistan'dan kopmuşlar. Bu açıdan bakılırsa özerklik hareketleriyle İran devletinin bütünlüğünün tehlikeye düştüğünü öne süren politikacıların korkusu yersiz değil. Gerçekten bazı yabancı devletler böyle bir amaç güdüyor. Ama ben şu görüşteyim ki İran halkları tarih boyunca birbiriyle kaynaşmıştır ve İran'dan kopmak istememektedir. Azınlıklar sorunu toplumumuzun en karmaşık sorunlarından biridir. Bu sorun temel insan haklarını çiğnemekle çözümlenemez. Bu yüzden Ulusal Demokratik Cephe bu konuyla yakından ilgilenmiş ve bir çözüm taslağı hazırlamıştı. Bunun ardından da İran tarihinde eşine rastlanmayan bir adım atarak özerkçi örgütleri bir toplantıya çağırdık. 3 gün süren bu toplantıyı birkaç arkadaşla birlikte ben yönettim. Toplantı politik açıdan başarılı oldu ve henüz çalışmaları tam engellenememiş olan ilerici basında olumlu değerlendirildi. Toplantının sonunda azınlıklar sorununun çözümü için bir taslak hazırlandı ve bir İran Halkları Koordinasyon Konseyi kurulması kararlaştırıldı. Konsey, ülkenin çeşitli yörelerindeki özerklik hareketlerinin koordinasyonuyla ve en kısa zamanda Kürt kenti Mahabat'ta bir kongre düzenlemekle görevlendirildi. Kongreye bir anayasa taslağı hazırlamak amacıyla ulusal azınlıkların temsilcileri yanı sıra siyasi partiler, sendikalar ve çeşitli kuruluşlar da katılacaktı. Bu taslak temel alınarak fundamentalistlere ve mollalar diktatörlüğüne karşı bir muhalefet oluşturulacaktı. Karma plajlar diyor Hümeyni Radyo ve Televizyon Kurumu'nun çalışanları önünde yaptığı bir konuşmada. Sinsi düşmanlarımızın bir icadıdır. Düşmanlarımız gençlerimizin iyiliğini değil, bozulmasını, pisliğe bulanmasını istiyor. Gençler sinemaya gide gide alışırlar ve doğru yoldan saparlar. Müzik de belli etmeden adamı baştan çıkarır, insan beynini uyuşturur. 19. ayrımın sonu. Sayfa 185.